Ayrım 26.
Gerçekten de sütun yazarları üzerindeki ilk bölümü biliyor olmak, ihtiyacı olan arkadaşlara iş bulmak düşüncesiyle David'in anketör kadrosunu kurmasına yardımcı olmak derken kendimi işin içinde buldum. İlk sonuçların gelmeye başladığı günlerden birisiydi. Öğleden sonra uğradığımda David, İsmail'le birlikte anketlerin üzerinden gidiyordu. Bu İsmail, Şira'nın amcaoğluydu. Günay, herkes kadar yapabilir, üstelik paraya ihtiyacı var diye önermiş, ancak yaptığı işi hiç sevmediği, daha doğrusu David'e iyilik olsun diye yapıyormuş gibi nadan bir tavır takındığı için herkesi adam akıllı zorlamıştı. Yine de araştırmaya ilişkin ilk tutarlı itirazların ondan geldiğini itiraf etmeliyim. Şunu da söylemeliyim ki, rasyonel demek istemediğim için tutarlı diyorum. Çünkü bu araştırma, biz Türklerde her şeyden önce mahremiyetimize tecavüz edildiği şeklinde bir sıkıntı uyandırdı. Elin Amerikalısının gelip bizim alışkanlıklarımızdan, inançlarımızdan oluşan beşeri haritamızı çıkarmasından hiç hoşlanmadığımız gibi, bu bilgileri elde edeceğinden kuşku duymadığımız CIA'in, ellerimizle teslim ettiğimiz veriler üzerine yapılandıracağı komplonun olası boyutlarına dair türlü fikirler ürettik. İşi bırakmak ya da verileri yok etmek gibi düşüncelere kapıldığımız da oldu. Ama doğrusu böyle eylem koymanın nafileliği ortadaydı. Ve sonuçta bakalım ne çıkacak şeklinde bir akademik heyecana kapıldık. İsmail hariç. İsmail daha başlangıçta soru formuna tavır koydu. Mesela hatırlıyorum, Türk aile yaşamı sıcak ve tatminkardır. Katılıyor musunuz sorusuna omuzlarını silkti, gözlerini gözlerime dikti. Türk aile yaşamını bilmem dedi, ben Kürdüm. Türkiye 1950 öncesi daha iyi yönetiliyordu sorusuna cevabı, bize göre Türkiye'nin hiçbir zaman iyi yönetildiği olmadı. Okurun tahmin edebileceği gibi sıra Türk doğduğuma memnunum, evet mi hayır mı sorusuna gelince ipler toptan koptu. İsmail araştırmayı Türk burjuvazisi araştırması diye nitelendirdi. Bir tür detant tavrı geliştirdi ve rahatladı. David Kürt meselesiyle tanıştı. Burada hemen söylemeliyim ki David Kürt deneklerinin cevaplarını benim için esrarını hala muhafaza eden bir formülle ağırlıklandıracağını, sonucun sapmasını önleyeceğini söylüyordu. Bana gelince bu tür araştırmalara karşı ciddi şüpheler geliştirmeye başladım. İsmail'e hak vermemek mümkün değildi. Kaldı ki Günay'ın da söylediği gibi araştırmanın bir de zaman boyutu olmalıydı. Yani bu araştırmadaki soruların her birine cevap verebilse dahi insanların öncelikleri hesaba katılmadığı için beşeri harita çıkartmak diye bir şey mümkün olamazdı. Bak dinle diyordu. Adam diş macunu da kullansa, efendim 9 hoparlörlü setinden sabahtan akşama Bach da dinlese araştırmanın yapıldığı andaki önceliği önemli. Bu araştırma, İsmail'in bütün bu alışkanlıklarının ötesinde PKK'ya yardım toplayan bir Kürt milliyetçisi olduğunu saptayamıyorsa, çizdiği beşeri haritanın entelektüel mastürbasyon olmasından öte ne gibi bir yararı, daha doğrusu zararı olabilir? Aynı şekilde, evinde diş macunu ya da zeytinyağı bulunmayan bir kadın denek, eğer aynı anda Armutlu'da denize nazır bir gecekondunun kerpiçini yoğuruyorsa ve bunun telmihi göz ardı ediliyorsa, bu araştırma kime ne söyler? Bütün bu tantananın akademik saygınlığın, paranın, pulun, bizim elma hikayesinden ne farkı var? Bırak David ya da CIA eğlensin eğlenebildiği kadar. O gün olanları anlatmadan önce bu araştırmanın sonuçlarını özetlemeliyim. Çünkü ileride göreceğiniz gibi David-Diana-Nesibe ilişkisinin gelişmesinde hiç beklenmedik etkisi oldu. Cevapların kodlanması, bilgisayar girişleri, faktör ve cluster analizleri gibi bana bütünüyle yabancı bir dizi işlemden sonra David, Türk toplumunun alt açılımları olmakla birlikte esas itibariyle dinci muhafazakarlar, gelenekçi muhafazakarlar ve liberaller olmak üzere üç kümeden oluştuğuna karar verdi. Bunlardan ilki Türk toplumunun Osmanlı çekirdeğini temsil eden merkez mahiyetindeydi. Ve diğer ikisi bu merkezden uzaklaşmayı, yani Türkiye'nin modernleşme sürecini açıklıyordu. Profesörün notları şöyleydi. Türk toplumunun %28'ini dinci muhafazakarlar, %45'ini gelenekçi muhafazakarlar, %27'sini ise liberaller oluşturuyor. Dinci muhafazakarlar, DP, AP, ANAP, DYP siyasi çizgisinin temel direğidir. Çoğunlukla ilk ilkokul mezunu 35-45 yaşları arasındaki bu küme büyük çoğunlukla çiftçi, esnaf, zanaatkar ve şoförlerden oluşmaktadır. Büyük çoğunluğu ev sahibidir ve elektrikli ev eşyalarını ölçü kabul edersek hayli varlıkta oldukları görülür. Dinci muhafazakarların evin erkeğinden talep ettikleri tedarik edici, koruyucu, baba rolü Türklerin devlet kavramıyla da örtüşmektedir. Bu küme için devlet kesinlikle babadır ve baba gibi muamele görmeli ama çocuklarının refahını da sağlamalıdır. Bu bağlamda devlet memurluğu özel sektör memuriyetine tercih edildiği gibi devletin fabrika kurması özel sektörün fabrika kurmasına tercih edilir. Bir dinci muhafazakar kendisine Müslüman diyen kişinin dinin gerektirdiği ibadeti eksiksiz yapması gerektiği düşüncesindedir ve kurallara kendisi de eksiksiz uyar. İçtenlikle dindar olduğu ölüme karşı tutumundan bellidir. Örneğin bunlar müebbet hapis yatmaktansa idam edilmeyi tercih eder, şehadeti yüceltirler. Dünyanın gidişatının kötü olduğuna dair düşüncelerini dini terimlerle açıklarlar. Bir dinci muhafazakar mutlak surette Türk milliyetçisidir. Türkiye'nin Avrupa topluluğuna katılmasına karşıdırlar. İslam ülkeleri ile kurulacak ilişki ya da işbirliğini tercih ederler. Ama ümmetçi değildirler. Türklerin İslam'ının Arapların İslam'ından daha iyi olduğunu düşünürler. Öte yandan Almanya bu küme nezdinde Türklerin en sevdiği yabancı ülke olmaya da devam etmektedir. Bir dinci muhafazakar politikacılardan ve basından genel olarak hoşlanmaz ve onlara güvenmez. Orduyu ve askerleri daha güven verici bulur. 12 Eylül'e çirkin politikacıların neden olduğuna inandığı gibi, askerlerin Adnan Menderes gibi sivil liderleri öldürmüş olmalarının devlete zarar vereceği düşüncesi yoktur. Daha iyi eğitimin hayatını değiştireceği şeklinde köklü bir inanç sahibi değildir. Örneğin geliştirici kurslara itibar etmez. Gazete, dergi okuma alışkanlığı yoktur. Hayal edebildiği en prestijli iki meslek, doktorluk ve öğretmenliktir. Tatil kavramı aile ziyaretleriyle sınırlıdır. Hediye verme alışkanlıkları gelenekseldir, doğum günü yoktur. Bu kümenin araştırmanın yapıldığı dönemdeki en önemli sorunu ekonomikti. İyi bir iş bulamamaktan yakınmaktadırlar. Hayattaki öncelikli amaçları zengin olmaktır. Ancak bu amaç eğitimi arttırmak koşuluyla özdeşleştirilemez. Öte yandan zengin olmak gayretleri, ailelerinin koşullarını iyileştirmek istemlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Gelecekleri hakkında iyimser değildirler. Dinci muhafazakarlar oy vermeyi düşündükleri partilerden her şeyden çok hayat pahalılığına çözüm bulmasını, daha iyi iş imkanı yaratmasını beklerler. Piyasa ekonomisine henüz entegre olmuş değillerdir. Altın önde gelen tasarruf aracı olarak yakından izlenmekte, doların değeri bilinmemekte, banka kullanımı çok düşük düzeyde kalmaktadır. Dinci muhafazakarlar, Türk adalet sisteminin iyileştirilmesine, yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine ve teröre karşı diğer kümelerden daha duyarlıdırlar. İlginç olan diğer bir bulgu da, bu kümenin değer yargılarına göre devlet memurlarına bahşiş vermek onaylanır bir adettir. Türk toplumunun %45'ini teşkil eden gelenekçi muhafazakarların yarısından fazlası kadınlardır. Ve bu küme dinci muhafazakarlardan daha genç bir kümedir. Onlardan farklı olarak daha iyi eğitimlidirler. Örneğin bu kümedeki üniversite mezunları dinci muhafazakar kümesindeki öğrencilerin 4 katıdır. Ağırlıklı meslek grubu esnaf, zanaatkar ve şoförlerdir. Gelenekçi muhafazakarlarda erkek, tedarik edici, koruyucu baba niteliğini kaybetmektedir. Devlet kavramı önemini sürdürmekle birlikte bir gelenekçi muhafazakar devlete karşı gelmeyi babaya karşı gelmekle bir tutmaz. Devlete çalışmak istemi önceki kümeye kıyasla hayli düşüktür. Devletin fabrika kurmasına atfedilen önem de azalmaktadır. Gelenekçi muhafazakarlar DP, AP, ANAP, DYP siyasi çizgisiyle CHP, SHP, DSP çizgisi arasında yarı yarıya bölünmüşlerdir. Bu küme bir öncekine kıyasla daha çok ev sahibi içerir. Elektrikli ev eşyaları daha gelişmiş modellerdir. Gelenekçi muhafazakarlar kendisine Müslüman diyen birisinin İslam'ın gerektirdiği ibadeti eksiksiz yerine getirmesi gerekliliği hususunda bir önceki küme kadar katı değildirler. Kendileri de kurallara dinci muhafazakarlar kadar uymazlar. Müebbet hapsi idama tercih eder, şehadeti yüceltmezler. Bu küme dünyanın kötüye gittiği düşüncesinde de değildir. Dinci muhafazakarlar kadar katı olmamakla birlikte milliyetçidirler. Bununla beraber Türkiye'nin Avrupa topluluğuna girmesini İslam ülkeleriyle kurulacak ittifaka tercih ederler. Dincilerin aksine Türk'ün İslam'ının Arapların İslam'ı kadar iyi olmadığını düşünürler. Almanya bu kümede de Türkiye'ye en yakın yabancı ülkedir. Bir gelenekçi muhafazakar, dinci muhafazakardan farklı olarak politikacıların askerlerden daha güvenilir olduğunu düşünür. Basının dürüst olduğuna inanır. 12 Eylül'ü çirkin politikacılarla açıklama eğilimi daha zayıf olduğu gibi, sivil liderlerin öldürülmüş olmalarının devlete zarar vermeyeceği inancı da zayıftır. Daha iyi bir eğitimin hayatı değiştireceğine ilişkin düşünce bu kümede yavaş yavaş yerleşmektedir. Geliştirici kurslar önemsenmeye başlanmıştır. Doktorluk ve öğretmenlik gibi gıpta edilen mesleklere bu kümede iş adamı, sanayici de eklenmiştir. Bir gelenekçi muhafazakar, tatili aile ziyareti olarak görmeye devam etmekle birlikte, batı tipi, örneğin yılbaşı, hediye vermek alışkanlıkları da yerleşmeye başlamıştır. Bugünlerdeki en önemli sorun, burada da ekonomik olmakla birlikte, işsizlikten değil, daha iyi iş bulamamaktan yakınırlar. Daha özgür olabilecekleri, prestij işler istekleri bu kümede daha belirgindir. Öncelikli amaç zenginlikten öte yetenekleri geliştirmek ve bilgi arttırmaktır. Bir gelenekçi muhafazakar ailesini kırmaktan kaçınır. Ama ailesinin yaşamında birinci derecede rol oynamasına izin vermez. Hoşuna giden bir iş yapmak düşüncesi bu kümede yerleşmeye başlamıştır. Gelecek hakkında dinci muhafazakarlardan daha iyimserdirler. Oy vermeyi düşündükleri partilerden hayat pahalılığını önlemekten çok daha iyi iş imkanı yaratmalarını isterler. İnsan hakları ve eğitim sorunları bu kümede önemsenme aşamasındadır. Yolsuzluğun önlenmesi daha çok demokrasi gibi istemler hayati boyutlarda değildir. Devlet memurlarına bahşiş bu kümede de yadırganmamakla birlikte iyi karşılandığı da söylenemez. Dinci muhafazakarlara kıyasla ekonomik nosyonları daha gelişmiştir. Altın ve dolar fiyatlarını daha iyi bilirler. Banka kullanımı da daha yaygındır. Liberaller modernizme en açık kümedir. Türk toplumunun %27'sini teşkil ederler. Büyük çoğunluğu 27-35 yaşları arasında ağırlıklı olarak lise ve üniversite mezunlarıdırlar. Bu tipolojide ağırlıklı meslek grubu memur ve serbest meslek sahibidir. Liberallerde ailenin reisi erkek, tedarik edici, koruyucu baba sıfatını gelenekçilere göre yarı yarıya kaybetmiştir. Devlet kavramı önemini sürdürmekle birlikte devlet ile baba bütünleşmesi kaybolmuştur. Aynı şekilde devlette çalışmak istemi önceki kümeye kıyasla yarıya inmiştir. Devletin fabrika kurmasına atfedilen önem de azalmaktadır. İlginç olan, düşünceleri itibariyle en bireyci ve liberal olan bu grubun %51 gibi yüksek bir oranla geleneksel olarak devletçiliği temsil eden CHP, SHP, DSP çizgisinde olmasıdır. Bu küme ağırlıklı olarak kiracılardan oluşmaktadır. Ancak elektrikli ev aletlerinde en gelişmiş modellere bu tipolojide rastlanmaktadır. Otomobil sahipliği de en çok burada görülmektedir. Liberaller erkeğin evin kayıtsız şartsız reisi olduğunu düşünmedikleri gibi babaya geleneksel görevlerini de yüklemezler. Diğer iki tipolojinin aksine Darwin'e inanırlar. İslam'ı önemsemezler. Büyük çoğunlukla muhafazakar olmadıklarını beyan ederler. Dini ibadetlerine lakayıttırlar. Müebbet hapsi her durumda tercih ederler. Şehadeti yüceltmezler. Dünyanın kötüye gittiği fikrine katılmazlar. Milliyetçilik bu tipolojide farklı bir nitelik göstermektedir. Liberaller Avrupa topluluğunu ezici bir çoğunlukla benimsemektedirler. Arap İslamının Türk İslamından daha iyi olduğuna inanırlar. Almanya bu tipolojide de Türklerin favori ulusu olmaya devam etmektedir. Politikacıların askerlerden daha az güvenilir olduğu düşüncesine liberallerin büyük çoğunluğu katılmaz. Yine büyük çoğunluk basının dürüst olduğunu düşünmektedir. 12 Eylül'e çirkin politikacıların neden olduğu inancı zayıf, sivil liderlerin askerlerce idam edilmesinin devlete zarar vermeyeceği inancı da daha zayıftır. İyi bir eğitimin kişinin hayatını değiştireceğine duyulan inanç, bu kümede diğerinden önemli ölçüde yüksektir. İngilizce, bilgisayar ve sürücü kursları en revaçta olan kurslardır. Kur'an kurslarına gidenlerin sayısı marjinaldir. Düzenli gazete dergi okuma oranının en yüksek olduğu küme bu kümedir. Liberaller, Türkiye ortalamasının çok üstünde milliyet ve cumhuriyet okurlar. Devlet yönetiminde yüksek mevkilere gelmek ya da iş adamı sanayici olmak isterler. Liberaller kent soyludurlar. Tatillerini ailelerinin yanında geçirenlerin topluma oranı bu grupta %9'a düşmektedir. Doğum günü yılbaşı gibi batılı adetleri benimsemişlerdir. Bu tutumları batı kökenli müzik tercihlerine de yansımaktadır. Diğer iki kümeden farklı olarak liberaller gelenekler tarafından kıstırılmış olmaktan şikayet ederler. Ekonomik sorunları olduğunu söylemekle birlikte diğer iki kümeden daha az şikayetçidirler. İşsizlikten değil, istedikleri gibi bir iş bulamamaktan yakınırlar. Bununla birlikte işlerinde yükselememekten şikayet ederler. Liberallerin öncelikli amaçları zengin olma değil, yeterince gelişmek, bilgilerini arttırmak, hoşlarına giden bir işi yapmaktır. Ailelerini mutlu etmek öncelikleri arasında değildir. Gelecek hakkında diğer iki kümeden daha umutludurlar. Oy vermeyi düşündükleri partiden en önemli beklentileri daha fazla demokrasidir. Bunu insan hakları ve adalet sisteminin düzeltilmesi izler. Kürt sorununu dile getirenler de bu kümenin insanlarıdır. Liberaller altın fiyatlarını değil, döviz fiyatlarını izlerler. Diğer iki tipolojiden daha çok banka kullanırlar. Liberaller devlet memurlarına bahşiş verilmesini doğal karşılamazlar. Daha önce de söylediğim gibi bunlar David'in ilk gözlemleriydi. Daha sonra alt açılımlar geldi. Örneğin liberaller arasında %10 oranında bir yeni Avrupalılar grubu vardı ki bunlar herhangi bir Avrupa ülkesine ya da Amerika'da yaşayabilecek değerlere sahip olanlardı. Ben bu gruba Dekan Dülger'i değilse bile Nevra Dülger'i yakıştırıyordum. Gelenekçi muhafazakarların arasında gecekondu yupileri denilen grup başta Şafak olmak üzere Özden ailesini tanımlıyor olsa gerekti. Bir süre sonra hepimiz birbirimize anket uygular, David'in sınıflandırmalarında kendimize bir yer beğenir olduk. Astrolojinin tanımladığı burç özelliklerine uyup uymadığımız tartışmalarına benzeyen tartışmalar başladı. Benimsediğimiz cevaplardan çıkan sonuçlara sevindiğimize bakılırsa, sınıflandırmaya pek teşne olduğumuzun ortaya çıktığını söyleyebilirim. David'e gelince, bu araştırma ile birlikte onun da Türkiye ile işi bitti. Dil devrimini keşfetmiş, sütun yazarlığının irrasyonalitesini kanıtlamış, ülkenin beşeri haritasını çizmiş, Rodoplu'nun deyişiyle Türkiye'yi ustallaştırmış, tüketmişti. Bundan böyle burada ne heyecanlanabileceği, ne de şaşırabileceği bir yenilik, bir gizem bulacaktı. Çünkü cevapları, standart sapmaları dahil hesaplanmış, bilgisayara yüklenmişti. Türkiye'ye ilişkin hemen her sorgulama için hazırdı. İlk aylardaki sıkıntısını da atmış görünüyordu. Daha bir güvenli, hatta daha bir kibirliydi. Yeni tebliğlerini yazmak üzere Amerika'ya dönmek için sabırsızlanıyordu. Karısının bambaşka bir seyir izlediğinin farkında değildi. Araştırma sonuçlarının geldiği o gün, David, ben, İsmail geç saatlere kadar çalıştık. David, Diana'nın çocuklarla birlikte Nesibe'de olduğunu, gece orada kalacaklarını söylediği için kendimize kebap ısmarladığımızı, çatal getirmedikleri için bulaşık dolu mutfak eyvesinden zor bulduğumuz çatalları çıkarıp banyonun lavabosunda yıkadığımızı hatırlıyorum. Gece yarısına doğru olmuş olmalı, kapı çalındı ve Diana kucağında David, elinde katyuşka kapıda belirdi. Saçları dağılmış, makyajı akmış, karmakarışık bir haldeydi. David'in gözleri ağlamaktan kızarmış gibi görünüyordu. Gözyaşları kirli yüzünde izler bırakmıştı. Katyuşka adam akıllı korkmuş gibi sapsarıydı. Sarhoş kocalarının dayağından sığınma evlerine kaçan kadınların böyle görüneceklerini düşündüm. Bir şey yok diye yatıştırdı. David, balım, bebeği alır mısın lütfen? Tabii dedi David, oğlana uzandı. Yatağa mı yatırayım, yoksa ne yapayım? Yatağa yatabilir, dedi Diana. Üstünü çıkarmakla uğraşma, yarın bakarız. Kızına döndü. Okey balım, sen de yatağına gidebilirsin. Çocuğun büzülen dudaklarını gördü. Ya da benim yardım etmemi ister misin? Evet, dedi Katyuşka, ağlamaklı. Tamam, anne seni yatağa götürecek. Bana döndü. Mehmet Bey, bana bir ilişki hazırlar mısın lütfen? Nerede olduğunu biliyorsun. Kuvvetli olsun lütfen. Kalkmamız gerektiğini düşünürken tekrar oturduk. Önce David, sonra da yüzünü yıkamış, üstünü değiştirmiş Diana geldiler. Oh, buna ihtiyacım vardı, dedi Diana. Büyük bir yudum içtikten sonra koltuğunda kalkıldı, uzun bacakları ve kollarını iki yana açtı. Kocaman bir makas gibi durdu, derin bir nefes aldı. Ne gece? İsmail'in yüzünden bu gösteriyi nedenli tatsız bulduğunu belirten bir ışık geçti. Fark ettiğimi fark etti. Ben gideyim, geç kaldım, dedi. Bu geç kaldımın Samatya'da oturmaktan duyduğu sıkıntıyı da anlattığını düşündüm. Diana, sen gitmiyorsun değil mi, diye bana döndü. Hadi, biraz daha kal, kendine bir ilişki yap. Ben oturdum. David İsmail'i geçirdi, döndü. Gece orada kalacağını düşünüyordum. Kötü bir şey mi oldu, diye sordu. Diana içkisini bir dikişte bitirdi. Abdullah, dedi. Abdullah geri döndü. Zo, orospu çocuğu. İnanması için yalvarır gibi kocasına baktı. Gerçekten de balım, o herif bir orospu çocuğu. Diana'nın patlamasına karşın David'in kılı kıpırdamamıştı. Öyle mi, diye sordu. Evet, dedi Diana. Evet, evet, evet. Yerinden fırladı. Bir içki daha alacağım, isteyen var mı? Benim hazırladığımın iki misli bir bardak daha doldurdu. Döndü, geldi, makas pozisyonunu aldı yine. Konuşmak istiyor musun? Bu David'ti. Ama Diana onu aldırmadı, bana döndü. Gece geldi, diye anlattı. Biliyorsun, 1,5 aydır yoktu. Kapıda dikildi, küfreder gibi içeri baktı. Yüzünde, hani o herkesin kötülüğünü isteyen bir ifade vardır ya, öyle bir ifade. Nesibe koşturdu, içeri aldı. Başladı evi göstermeye. Yeni eşyaları gösterdi, dikiş makinesini gösterdi. O orospu çocuğu da kendisini hiç ilgilendirmeyen bir şeylere bakıyormuş gibi öyle bomboş gözlerle bakındı. Biz yemekten kalkmamıştık, biliyor musun? Nesibe aç olup olmadığını sordu. Hödük hayır dedi. Bunun üzerine Nesibe otursun bir bardak rakı içsin diye yalvardı. Düşünebiliyor musun? Yalvardı. Adam yine hayır dedi. Nesibe bu defa da yıkanmak isteyip istemediğini sordu. Nesibe'ye evde içme suyundan başka su olmadığını hatırlattım. Senin taşıdığın su var ya, benim 99 basamak yukarı taşıdığım suyu o hödük yıkansın diye ısıtacaktı, anlıyor musun? Gitmesin kalsın diye her şeyi yapıyordu. Abdullah sonunda bir bardak rakı içmeye razı oldu ki ben razı olacağını biliyordum. Kalmaya gelmişti, anlıyor musun?